Ayrım 6.
Mutlu yolcular bunca pahalıya edindikleri o 15 dakikayı ne yapacaklar? Birçoğu rıhtımda saatin gelmesini bekleyerek harcayacak. Bir kısmı kahvede bir çeyrek saat fazla kalarak gazetelerini ilan sayfalarına kadar okuyacak. Kâr neresinde bu işin? Kârlı çıkan kim? Asıl garibi şu ki tren biraz daha yavaş gitse canı sıkılacak olan yolcu hareketten önce ya da varıştan sonra bir çeyrek saatini bu trenin ötekilerden 15 dakika önce geldiğini anlatmaya harcayacak. Hepimiz her gün bu tür sözler sarf edip hayaller kurarak en az 15 dakikamızı harcamaz mıyız? Bu süreyi vagonda kaybetsek ne çıkar? İnsan hiçbir yerde trendeki kadar rahat edemez. Ekspreslerden söz ediyorum. Evdeki koltuğumuzdan daha rahatça otururuz. Geniş pencerelerin önünden nehirler, vadiler, tepeler, kasabalar ve şehirler geçer. Gözlerimiz tepe yamacındaki yolları, bu yollardaki arabaları, nehirlerdeki mavna katarlarını izler. Ülkenin bütün zenginliklerini gözlerimiz önüne sererler. Bazen buğday ve çavdar tarlaları, bazen pancar tarlaları ve bir şeker fabrikası. Sonra güzel ormanlar, sonra çayırlar, sığırlar, atlar. Yol açmak için yarılmış tepelerde kat kat toprak tabakaları göze çarpar. İşte size kusursuz bir coğrafya albümü. Zahmetsizce oturup yapraklarını karıştırırsınız. Hem öyle bir albüm ki mevsimlere ve zamana göre her gün değişir. Tepeler ardında fırtına bulutlarının toplandığı ve saman arabalarının yollar boyunca aceleyle gittikleri görülür. Başka bir gün orakçılar yıldızlı bir toz bulut içinde çalışırlar. Güneşin altında hava titreşir. Böyle bir manzara nerede bulunur? Ama yolcu gazetesini okur, kötü resimlere ilgi göstermeye çalışır, saatini çıkarır, esner, bavulunu açıp kapar. İstasyona gelir gelmez bir araba çağırır, evinde yangın çıkmış gibi koşar. Akşam onu tiyatroda bulursunuz. Boyalı mukavvadan ağaçlara, yalancı evlere, yalancı bir çan kulesine hayran olur. Yalancı orakçılar kulaklarını patlatır ve içinde kapalı bulunduğu o kutu gibi yerden incinmiş bacaklarını ovuştururken orakçıların şarkısı falsolu ama dekor fena değildi diye düşünür. Kumar. Biri demiş ki, tek başına yaşayan ve karşılayamayacağı hiçbir gereksinimi, hiçbir kaygısı olmayan adama acırım. Bir parça hastalanmaya ya da yaşlanmaya görsün. Hali yamandır. Çünkü kendini düşünmeye çok zamanı olacaktır. Hep kaygılı, borçlarından kurtulmayı bir türlü başaramayan bir aile başkanı. Görünüşe karşın çok daha mutludur. Çünkü midesinin iyi hazmedip etmediği ile ilgilenmeye zamanı yoktur. İşte ufak tefek borçlar olmak ya da varsa teselli bulmak için bir neden. İnsanlara orta halli, sakin ve güvenli bir yaşam önerenler, buna katlanmak için çok makul olmak gerektiğini söylemeyi ihmal ederler. Servet ve mevkiyi küçük görmek kolay iştir. Asıl güç olan, bunları küçük gördükten sonra can sıkıntısından patlamamaktır. İhtiraslı adam, sürekli kendisine eşsiz bir mutluluk sağlayacağını sandığı bir amaç peşinde koşar. Ama asıl mutluluğu meşgul olmakta bulur. Bir hayal kırılışından yüreği yansa bile, şanssızlığından da mutluluk duyar. Kumar hırsı, bu serüven gereksinimini olduğu gibi çırılçıplak gözlerimizin önüne serer. Çünkü kumarbaz hiçbir zaman kendini güvencede saymaz. Onu asıl ilgilendiren de galiba budur. Onun içindir ki gerçek kumarbaz, dikkatin, tedbirin, ustalığın şansa oldukça yardımı dokunan oyun türlerini sevmez. Tersine örneğin rulet gibi sırf beklemek ve tehlikeyi göze almaktan ibaret bir kumara bayılır. Bunlar isteyerek davet edilen felaketlerdir. O her an kendi kendine eğer istersem gelecek elde topu atabilirim der. Bu son derece tehlikeli bir keşif yolculuğu gibidir. Yalnız şu farkla ki insan istediği anda kendini evinde güvencede bulabilir. Şans oyunlarının çekiciliği de burada değil midir? Çünkü oynamak için hiçbir zorunluluk yoktur. İnsan canı isterse kendini tehlikeye atar, bu irade gücü boşa gider. Kuşkusuz savaş da kumara benzer. Savaşa neden olan can sıkıntısıdır. Kanıtı da şu ki işi ve kaygısı en az olan adam en iyi savaşçı olur. Zengin ve işsiz adam, hayat benim için kolaydır. Ben kendimi bu tehlikelere atıyorsam, bu korkunç olasılıkları kendi dileğimle davet ediyorsam, herhalde bunun kesin bir nedeni önüne geçilmez zorunluluğu olmalıdır der. Hiç de öyle değil. O yalnızca canı sıkılan bir adamdır. Sabahtan akşama kadar çalışsaydı daha az sıkılacaktı. Böylece servetlerin bölüşümündeki eşitsizliğin özellikle şu sakıncası vardır ki karınları doymuş birçok insanı can sıkıntısına mahkum eder. Bu yüzden onlar da kendilerine korku ve öfkeler yaratarak bunlarla ilgilenirler. Ve bu lüks duygular yoksul insanların en ağır yükünü oluşturur. Umut. Bir yangın beni sigorta üzerinde düşündürdü. İşte hiç de servet kadar sevilmeyen bir tanrıça. Ondan korkarlar. İstemeye istemeye küçük ikramlarda bulunurlar ona. Bunda anlaşılmayacak bir şey yoktur. Sigortanın yararı ancak felaketin baş göstermesinden sonra görülür. Asıl iyilik kuşkusuz evinizin yanmamasıdır. Ama bu kollarımızla bacaklarımızın varlığı gibi hiç hissetmediğimiz sürekli bir iyiliktir. Bu olumsuz mutluluğun yanında bu uğurda harcanan para boşa gitmiş sayılır. Ancak büyük tüccarlar her şey gibi sigorta primlerini de üzüntüsüz öderler. Ama günün sonunda kar mı zarar mı ettiklerini bilmeyen o ticaret kodamanlarına acırım. Onlar asıl bir sürü memurlarını emretmekten zevk duyarlar. Umutları büyük, olanakları küçük olan sigortayı sevemezler. İflasa karşı kendini sigort ettiren bir tüccarı gözünüzün önüne getirebilir misiniz? Parlak kârlarıyla ortak bir fon kursalar, bu pek kolay bir iş olurdu. Böylece ortak ticarethaneler, büyük kârlar sağlamasalar da hep birlikte rahat rahat iş görürlerdi. Ortak tüccarlar belli bir maaşı ve emeklilik hakkı olan memurlara benzerlerdi. İsterlerse bir doktor, bir operatör, bir iş yerinde sigortalı olurlar, hatta bir balayı yolculuğuyla bir dizi eğlence yolculuklarını da sigortaya dahil edebilirlerdi. Bu çok akıllıca bir hareket olurdu. Varsayım olarak da kusursuz görünüyor. Ama unutmamalı ki maddi yaşam böyle tam anlamıyla güvence altına alındı mı, mutluluktan da ortada eser kalmaz. Kendi olanaklarıyla iş yapmayan kişi için can sıkıntısı kaçınılmazdır. Eskilerin kör talih adını verdikleri piyango çok daha fazla sevilir. Burada ek umutlar vardır. Karşılığında ise yalnız kazanamamak korkusu ki o da önemli bir şey değildir. Her şeyi sigorta eden bir iş yeri düşünün. Kapısına "Burayı girenler umudu dışarıda bırakın" diye yazmak gerekir. Bütün umut tüccarları daha çok rağbet görürler. Kumar hırsını düşünün. Kumarcı kendi istediği ve yarattığı bir şansta savaşım halindedir. Kumarın tehlikelerine karşı bedava bir sigorta vardır. Oynamamak yeter. Ama boş zamanları olanların Hemen hepsi kağıtlara ve zarlara koşarlar. Ayrılmaz iki kız kardeş olan Umut'la Korku'ya bir arada hayran olurlar. İnsan belki de iyi oynamaktan çok salt talih nedeniyle kazanmaktan daha çok gurur duyar. Kutlamak da bunu ifade eder. Çünkü kutlamak demek yeteneği değil de başarıyı övmek demektir. Tanrıların bazı kimselere özel bir yakınlık göstermesi düşüncesi tanrılardan sonra da yaşamaktadır. İnsan böyle yaratılmış olmasaydı insanlar arasında adaletli bir eşitlik kurulmuş olurdu. Çünkü bu güç bir şey değildir. Ama insan güç olmayan şeyi sevmez. Sezar herkesin hırs ve tamahı sayesinde hüküm sürer. O bizim taç giymiş umudumuzdur. Kaderini yaratmak. Koşucular, futbolcular, boksörler ne zahmetlere katlanırlar. İnsanların zevk peşinde koştuğu söylenir. Ama bu kesin değildir. Galiba zahmeti seviyor ve onu arıyorlar. Yaşlı Diyojen derdi ki, en iyi şey zahmettir. İyi ama onlar o zahmetten zevk duyuyorlar diyeceksiniz. Fakat bu sözcükler üstünde oynamak demektir. Zevk değil mutluluk dememiz gerekirdi. Bunlar birbirinden çok farklı şeylerdir. Kölelikle özgürlük kadar farklı şeyler. İnsan olup bitenlere katlanmak değil, bir şeyler yapmak ister. Bunca zahmete giren insanlar herhalde zorla yaptırılan işi sevmezler. Zorla yaptırılan işi kimse sevmez. Kendiliğinden gelen sıkıntıları kimse sevmez. Kimse zorunluluğa boyun eğmekten hoşlanmaz. Ama kendimi kendi isteğimle zahmete soktuğum zaman memnun olurum. Ben şu satırları yazıyorum. Yaşamını kalemiyle kazanan bir yazar kalkıp amma da zahmete girmiş diyecek ama kimse beni bu işe zorlamıyor. Kendi arzumla giriştiğim bu iş benim için bir zevk, daha doğrusu bir mutluluk. Boksör biri gelip oturduğu yerde kendisini yumruklasa bundan hoşlanmaz ama kendi isteğiyle katlandığı yumruklardan hoşlanır. Kendi arzumuzla giriştiğimiz bu mücadelede güç kazanılan bir zafer kadar hoşa giden ne vardır? Aslını ararsanız biz asıl kudreti severiz. Herakles arayıp bulduğu ve yere serdiği canavarlar sayesinde gücünü kendi kendine kanıtlıyordu. Ama aşık olunca kendi köleliğini ve zevkin gücünü anladı. Bütün insanlar böyledir. Onun için zevk onlara hüzün verir. Cimri adam kendini birçok zevkten yoksun bırakır. İlkin zevklere yenilmediği için, sonra da gücünü artırdığı için bundan büyük mutluluk duyar. Ama bu mutluluğu kendine borçlu olmayı ister. Miras yiyerek zengin olan adam, cimri ise kederli bir cimridir. Çünkü her mutluluk aslında şiirdir. Şiir ise hareket demektir. Gökten düşen bir mutluluk sevilmez. İnsan kendi emeğiyle yaratmak ister. Çocuk bizim bahçemizi beğenmez de gider bir yığın kum ve bir yığın samanla kendisine bir bahçe yapar. Koleksiyonunu kendi eliyle yapmamış bir koleksiyoncu düşünebilir misiniz? Savaşta en hoşa giden taraf, öyle sanıyorum ki, arzumuzla savaşmamızdır. Her silahlı adamın apaçık bir özgürlüğü vardır. Adamları zorla savaştırmak isteyen bir komutanlık düşünülebilir mi? İnsanlar özgürlüklerini hissettiler mi, yeni bir yaşam başlar ve ondan zevk duyarlar. Ölüm korkusu her zaman mevcuttur. Ölümü bekler ve sonunda ölürüz. Ama ölüme karşı giden ve onunla boy ölçüşen adam kendini ondan güçlü hisseder. Herkes bilir ki askerler için ölüme gitmek onu oldukları yerde beklemekten kolay gelir. İnsanlar kendi elleriyle yarattıkları sonucu talihin getirdiği sonuçtan daha çok sever. Savaşta öyle bir şiir vardır ki insan düşmanına artık kin bile duymaz. Savaşı ve bütün kötü alışkanlıkları açıklayan şey o özgürlük sarhoşluğudur. Kolera salgını katlanılan bir felakettir. Savaşsa tıpkı kumar gibi icat edilir. Onun için bana öyle geliyor ki, tedbirli olmak barış için yeterli bir güvence değildir. İnsanlar ancak adalet sevgisi yüzünden barışa katlanırlar. Adalet, güç yaratan bir şey. Bir köprüden ya da bir tünelden daha güç yaratılan bir eser olduğu içindir ki barış var olacaktır. Yalnız bunun için. İş adamları. Bir polis müdürü bence en mutlu adamdır. Neden? Çünkü devamlı bir çalışma halindedir. Hep de yeni ve beklenmedik koşullar altında çalışır. Bazen yangına, bazen su baskınına, bazen toprak kaymasına, bazen kamyon kazasına, çoğu kez çamura, toza, hastalıklara, yoksulluğa ve nihayet zaman zaman öfkeye, bazen de coşkunluğa karşı direnir. Böylece yaşantısının her anında bu adam belli hareketler isteyen belli bir dava karşısında kalır. Demek ki genel kurallara bağlı değildir. Kırtasiyeye boğulmaz. İdari raporlar biçiminde eleştiriler ve teselliler kaleme almaz. Bütün bunları kırtasiyecilere bırakır. O kavrayış ve mutluluk nehri üstünde tüy gibi yüzer. Kumar oyunlarının sırrı da buradadır. Bridge oynamak, yaşamı kavrayıştan işe doğru akıtmak demektir. Futbol oyunu bunu fazlasıyla sağlar. Önceden tahmin edilemeyecek yeni bir veri karşısında hemen bir hareket tasarlamak ve onu hemen yapmak. İşte bu, insan yaşamını mükemmel dolduran bir şeydir. O zaman ne arzu edebilirsiniz? Neden korkabilirsiniz? Zaman pişmanlığa meydan vermez. Bir hırsızın, bir haydutun iç yaşamı nasıldır diye düşünürüz çoğu zaman. Bana kalırsa iç yaşamı yoktur. Ya hep tetiktedir, ya uyku halinde. Elleriyle ayaklarının önünde bütün tahmin gücü ayaktadır. Onun için cezaya çarpılmak düşüncesine de başka düşüncelere de zamanı yoktur. Bu kör ve sağır makine korkunç bir şeydir. Ama her insanda iş bilinci susturur. Bu düşüncesiz sertlik oduncunun balta darbelerinde hissedilir. Devlet adamlarının hareketlerinde daha az hissedilir. Ama o hareketlerin sonuçlarında görülür. İnsanı balta kadar sert ve hissiz görünce şaşarız. Ama bu insanın kendisine de acımadığını düşünürsek bu çabamız azalır. Güç acımayı bilmez, kendine de acımaz. Neden savaşılır? Çünkü savaşan insanlar hareket içinde bozulmuşlardır. Hareket edince tramvay arabasının ışıkları hafiflediği gibi onların da düşünceleri yavaşlar. O yüzden iş ve hareketin korkunç bir gücü vardır. O iç lambamızı söndürür. Böylece bir sürü bayağı hislerimiz, düşünceyle beslenen hüzün, hayattan tiksinme ya da entrika, ikiyüzlülük, kin ya da romantik aşk ya da ruh sapkınlıkları gibi hislerimiz birlikte söner. Polis müdürü suya ya da yangına karşı nasıl savaşırsa, ayaklanmaya karşı da öyle savaşır. Ayaklanan adam da lambasını söndürmüştür. Vahşi bir karanlık, o yüzdendir ki bir zamanlar işkenceler yapılmış, mahkumlar tahta sıraları üstünde ölünceye dek kürek çekmişlerdir. Başka insanlar da onları kırbaçlamışlardır. Kırbaçlayanlar kırbaçlarından başka bir şey de düşünmezlerdi. Herhangi bir vahşet hali bir kez yerleşti mi devam edebilir. Bir polis müdürü en mutlu adamdır. İnsanların en yararlısı olduğunu savunmayacağım. İşsizlik bütün ahlaksızlıkların anasıdır ama bütün erdemleri de o doğurur. Diyojen. İnsan ancak istemek ve yaratmaktan mutlu olur. Bu durum kağıt oyunlarında açıkça görülür. Yüzlere bakınca anlarsınız ki her oyuncu düşünüp karar verme gücünü seyretmektedir. Şans oyunlarında bile oyuna girip girmemek bütünüyle oyuncunun elinde olan bir güçtür. Bazen tehlike ne kadar büyük olursa olsun cesaret edip girer, bazen de umut ne kadar büyük olursa olsun kendine hakim olur, girmez. Ferman onundur. Basbayağı işlerde münasebetsiz birer akıl hocası olan arzu ve korku burada işe karışmazlar. Çünkü insan herhangi bir tahminde bulunacak durumda değildir. Bütün meslekler hükmedebildiğiniz ölçüde hoşa gider. Emir altına girdiğiniz ölçüde sevilmezler. Tramvay vatmanı otobüs şoföründen daha az mutludur. Tek başına ve keyfince avlanmak çok zevkli bir iştir. Çünkü avcı planını kendisi yapar, ona uyar ya da istediği gibi değiştirir, kimseye verilecek hesabı yoktur. Oysa bir mezbahada emirle hayvan boğazlayan kişi için öldürmek zevk değildir. İnsanın zevk peşinde koştuğunu ve zahmetten kaçındığını söyleyenler yanılıyorlar. İnsan hazır zevkten usanır ve kuşatılmış zevkten hoşlanır. Ama her şeyden fazla uğraşıp didinmeyi ve kuşatmayı sever. Zahmetli çalışmayı çalışmasız zevke tercih eder. Paradoksçu Diyojen, asıl hoşa gidenin çekilen zahmet olduğunu söylerdi. İnsanın isteğiyle seçtiği zahmeti kastediyordu. Çünkü başkasının zorladığı zahmeti kimse sevmez. Dağcı kendi gücünü ortaya koyar ve kendi kendine kanıtlar. Bu yüksek haz, karlı manzarayı aydınlatır. Ama ünlü bir tepeye bir elektrikli trenle çıkan adam, orada aynı güneşi bulamaz. Onun için zevklerin görünüş bakımından aldatıcı olduğu doğrudur. Bizi iki türlü aldatırlar. Hazır zevk bize asla beklediğimizi vermez. Oysa iş görme zevki tersine her zaman umduğumuzdan fazlasını verir. Atlet vaat edilen ödülü kazanmak için çaba harcar ama gösterdiği ilerleme ve güçlükleri yenmekle kendine bağlı olan bir başka ödül kazanmış olur. Tembel adam bunu asla düşünemez. Çünkü o yalnız zahmeti ve öteki ödülü görür, her ikisini iyice tarttıktan sonra zahmeti göze alamaz. Oysa atlet, dünya idmanın şevkiyle hemen ayağa fırlamış, kendi irade ve gücünün zevkini tatmaya başlamıştır. Kısacası, hoşa giden yalnız çalışmaktır. Tembel adam bunu bilmez ve bilemez. İşitmiş olsa bile inanmaz. Bu nedenle zevklerin hesaplanması insanı yanıltır. Can sıkıntısı çabucak yetişir. İnsan bir kere sıkıldı mı öfke hemen damlar. Bununla birlikte köle olanın sıkıntısı bana efendi olanın sıkıntısından daha elverişli görünür. Çünkü iş ne kadar monoton olursa olsun her zaman biraz hükmetme ve yaratma alanı bulunur. Oysa hazları bütünüyle hazır olan daha huysuz olur.